Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Araf suresinin 54 ve 55. ayetlerini İranlı karilerden Ali Asgar Buruman'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta da, emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 Hordat 1400, Hicri Kamiri 18 Şevval 1442 ve Miladi Takvimle 30 Mayıs 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sizler için sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İran'ın Filistin meselesine yönelik çözümü ve dinleyicilerle baş başa adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
General Kaani, Filistin direniş güçlerinin 12 günlük savaşta kahramanca Siyonist rejimle savaştığını söyledi. Ziyad el-Nehale, Siyonistlerin Filistin'den çıkarılmasına kadar cihat ve direnişin devam edeceğini söyledi. İşgal altındaki Kudüs'te Netanyahu'ya karşı protestolar devam ediyor. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'ne sert tepki gösterdi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Türkiye'nin davranışı değiştirmek için Avrupa Birliği'nin bütün araçları kullanmaya hazır olduğunu söyledi. Amerika'nın balistik füze takibi denemesi başarısızlıkla sonuçlandı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General İsmail Kaani, Filistin direnişinin 12 günlük savaşta Siyonist rejim İsrail'e karşı zaferi herkesi mutlu ettiğini vurguladı. Dün şehit General Hicazi'nin şehadetinin 40. günü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde konuşan Kudüs Gücü Komutanı General Kaani, Filistin direnişinin bu zaferi şehit General Süleymani ve şehit General Hicazi'nin direniş cephesine sundukları hizmetlerin sonucu olduğunu belirtti. General Kaani, Filistin direnişi ve Gazze şeridi halkı 15 yıllık kuşatmaya rağmen Siyonist rejim İsrail'in saldırılarına karşı Filistin topraklarını savunduğunu belirterek şöyle dedi. Gazze şeridi mazlumiyet ve yaptırımların doruğunda 12 günlük savaşın ilk 3 gününde 22 günlük savaşın hemen 2 katı işgal altındaki toprakları ve Siyonist yerleşkeleri füze yağmuruna tuttu. Bu düzeyde başarı direniş cephesinin iktidarını gösterdi ve Gazze şeridi 12 günlük savaşta büyük bir iktidarla çarpıştı. Kudüs Gücü Komutanı General Kaani şöyle devam etti. Şimdi Filistin direnişi ve uluslararası direnişin Filistin evlatlarına mesajı, Filistin'in tümünü yönetmek üzere plan yapmalarıdır. Kuşkusuz Siyonist rejim İsrail bir gün Filistin topraklarını zillet içinde terk etmek zorunda kalacaktır. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü 2. Komutanı Şehit General Seyit Muhammed Hicazi bir süre önce kutsal savunma yıllarında kimyasal silahtan etkilenmesinin sebebiyet verdiği rahatsızlık yüzünden şehit düştü.
İran Cumhurbaşkanlığı Kurumu Filistin halkının İslam İnkılabı Destekleme Komitesi Gazze'de 12 gün süren savaşın eşi benzeri olmayan başarılarının tarihe geçeceğini vurgulayan bir açıklama yaptı. Dün yapılan açıklamada Gazze'deki 12 günlük savaşın zaferinin delillerini analiz ederken bu savaşın büyük başarılarının tarihte kalacağına yer verildi. Yayınlanan bildiride bu çatışma dönemi siyasi geometri ve bölgesel ilişkilerdeki değişim mühendisliği büyük bulmacanın bir parçasıydı denildi. İran Cumhurbaşkanlığı Filistin halkının İslam İnkılabı'nı destekleme komitesi bildiride Filistin direnişinin bu aşamada inisiyatif aldığını söyledi. Bildiride Filistinli direniş gruplarının roket ve füze saldırılarının planlandığı ve hayati tesisleri dahil olmak üzere düşmanın hassas hedeflerine yönelik olduğu belirtildi. Komitenin bildirisinde Siyonist rejimin Filistin direnişine karşı yenilgisi bu rejimin küçük bir bölgesel çatışmayı bile kazanamayacağını kanıtladı cümlesine yer verildi.
Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri, işgalci Siyonistlerin Filistin'den çıkarmasına kadar Filistin cihadının ve direnişinin devam edeceğini bildirdi. El Alem'e göre dün Filistin İslami Cihat Hareketi'nin Gazze şeridinde düzenlenen kutlama etkinliğinde konuşan Ziyad Ennahale, Filistin halkının sabır ve istikrar konusunda dünya üzerinde emsalsiz olduğunu ve Siyonistlerin işgal altındaki Filistin topraklarından çıkarmaları için mücadelenin devam edeceğini söyledi. Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri, Filistin halkının çeşitli yönlerde ilerleme kabiliyetine sahip olduğunu ve İran'ın bu konuda herkese örnek olduğunu bildirdi. Ziyad Ennahale, Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin ve bu ülkenin kahramanlarının Filistinlilere yönelik desteğini de takdir ederek, Yemen halkı gerçek bir kardeşliğin nasıl olduğunu gösterdi, dedi. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı olan Kudüs Tugaylarının sözcüsü Ebu Hamza, bu kutlama etkinliğinde Filistin direnişinin Filistin ve cihadın güveninden asla vazgeçmeyeceğini gösterdiğini söyledi. Ebu Hamza, Gazze şeridindeki son savaşta Siyonistlere karşı Filistin direnişinin zaferine atıfta bulunarak, Filistinlilerin bu zaferi önce Allah'a sonra da şanlı şehitlerine borçlu olduklarını bildirdi. 12 gün süren son savaşa değinen Ebu Hamza, Siyonistlere direnişin Bedir, Kasım, Berrak ve Kornet füzeleri ve İHA'larla karşı koyacağımızı ve daha önemlisi mücadelede karşı karşıya geleceğini ve sizden gizlediklerimizin çok daha üstünde önemli silahlarımızın olduğunu söylüyoruz, dedi. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin Gazze şeridindeki zaferinin kutlamasının kulisinde İslam Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün şehit komutanı General Kasım Süleymani'nin posterleri taşındı.
Son haftalarda her zaman olduğu gibi çok sayıda Tel Avivli terör rejimi İsrail Başbakanı Netanyahu'nun icraatlarını ve yolsuzluğunu protesto etmek ve muhalefet partilerini desteklemek için bir kez daha sokaklara döküldü. El Alem'e göre son birkaç aydır cumartesi akşamları Netanyahu karşıtı gösteriler ve mitingler düzenleyen Kara Bayrak Hareketi'nin üyeleri, bu kez muhalefet partilerinin bir kabine koalisyonu oluşumunu desteklemek için bir araya geldi. Siyonist İsrail basını İsrail'le aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'in, Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ile koalisyon hükümetini kurmasının beklendiğini bildirdi. Bu haberin yayınlanmasından sonra Netanyahu karşıtlarının sevinç gösterileri düzenlediği bildirildi. Siyonist basına çıkan haberde Bennett'in partisinin milletvekilleriyle yapacağı görüşme ardından Lapid ile koalisyon hükümeti kurup kurmama konusunda kararını açıklayacağı belirtildi. Kurulacak koalisyon hükümetinde Bennett ile Lapid'in dönüşümlü olarak başbakanlık yapacakları ifade edildi. Koalisyon hükümeti kurulması halinde Netanyahu'nun 12 yıldır aralıksız yürüttüğü başbakanlık koltuğuna ilk olarak Bennett'in oturacağı kaydedildi. Habere ilişkin hem Yamina hem de Gelecek Var Partisi'nden henüz açıklama yapılmadı.
Uluslararası İmam Hümeyni ve Çağdaş Dünya Oturumu İmam Hümeyni'nin Pak Türbesi'de düzenlenecektir. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Hümeyni'nin 32. vefat yıl dönümü münasebetiyle söz konusu oturum Hicri Şemsi 13 Hordat tarihinde İmam Hümeyni'nin Pak Türbesi'de düzenlenecektir. Oturuma Suriye'nin Tahran Büyükelçisi Şefik Deyub, Filistin'in Tahran Büyükelçisi Salah Zavavi, İslami Cihat Hareketi İran temsilcisi Ebu Şerif ve İran Yahudiler lideri Haham Yunus Hamami Lalezar katılarak konuşma yapacaklar. Zertüşti Rahipler Derneği Başkanı Rahip Erdeşir Horşidyan, Doğu Süryani Kilisesi'nin Başkanı Başpiskopos Marnersay Benyamin, İran İslami Şura Meclisi Hristiyan Temsilcisi Robert Beglerian, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın etnik ve dini azınlıklar konusunda özel danışmanı Ali Yunesi ve Dinler ve Dinler Üniversitesi Rektörü Ebu'l-Hasan Nevvab da oturumda konuşma yapacaklar. Bu arada Bahreyn İslami Hareket Lideri Şeyh İsa Kasım ve Lübnan Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım'ın video mesajları da yayınlanacaktır.
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi adaylarına Ali Reza Zakani, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde hükümetinin üreticiyi icraatta gerçek anlamda destekleyeceğini söyledi. Zakani dün İran Pres Ajansı'na verdiği mesajda hükümetinin rant ortamına izin vermeyeceğini, yolsuzluğun kökünü kurutacağını söyledi. İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi adayı insanların bu riskli piyasada kaybetmemesi için borsaya ve sermaye piyasasına dikkat etmesi gerektiğini de hatırlattı. Zakani bankaların müteahhit olarak hareket etmesine izin verilmeyecek ve bankalar üretime hizmet etmelidir dedi. İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi adayı iktisadi sorunlar çözmek için sadece yabancı ülkelerin gelişimlerini beklememek ve iç kapasitelerin harekete geçirilmesi gerektiğini de bildirdi. Yine adaylardan Abdülnasır Himmeti de Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde iktisadi sorunlar çözmek için Merkez Bankası'ndan daha fazla güce sahip mutlak bir çözüm yolu ve programının olacağını söyledi. Himmeti dün İran Pres Ajansı'na verdiği mesajda yaptırımların ülkenin ekonomisi üzerinde çok kötü etkisinin olduğunu belirterek İran'ın ekonomik büyümesini son 10 yılda çok düşük bir ortalamada tuttu dedi. Himmeti ekonomik sorunlar bir an önce iç ve dış teamüllerle çözülebilir ifadesini kullandı. Himmeti sorunları çözerek ekonomideki aktörler daha fazla üretime yöneltilebilir ve ülkede ekonomik istikrar olmadan üretimde mümkün değildir ifadesini kullandı. İran'ın 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi adayı ayrıca şöyle dedi. Seçilmem halinde hükümetin 4 yıl boyunca programı %5 kalkınma ve büyüme olacak dedi. İran'da 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine katılmak için başvuruda bulunan 592 kişiden yalnızca 7 isme adaylık izni çıktı.
İran Enerji Bakanı, İran'ın Irak'taki mal varlığından 125 milyon dolarlık bölümünü COVAX kapsamında 16 milyon doz COVID-19 aşısı satın almak için kullanılacağını bildirdi. İran Enerji Bakanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada 125 milyon dolarlık bir ödemenin bu fondan bir Avrupa bankasına devretmesi için gerekli iznin verildiğini söyledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran Enerji Bakanı Rıza Erdekanyan yapılan çalışmalar sonucu COVAX'tan 16 milyon doz COVID-19 aşısı satın almak için İran'ın Irak Ticaret Bankası'ndan İsviçre Bankası'na ödeme yapılacağını bildirdi. İran Enerji Bakanı, bu işin bürokratik çalışmaların hafta sonuna kadar tamamlanması ve aşıların da yakın bir zamanda İran Sağlık Bakanlığı'na teslim edilmesinin beklendiğini bildirdi.
Türkiye'de son 24 saatte 222.613 yeni koronavirüs testi yapıldı. 7.656 kişinin testi pozitif çıktı. 137 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 605 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı ise 1391 oldu. 11.180 kişinin COVID-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5.094.279'a yükseldi. Test sayısı 53.700.891'e ulaşırken vaka sayısı 5.235.978, vefat sayısı ise 47.271 oldu.
Atina'yı ziyaret eden Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği Türkiye'nin davranışını değiştirmek için elindeki tüm araçları kullanmaya hazır dedi. Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ne katılımının 40. yıl dönümü kutlamaları için Atina'da bulunan Michel, Katimerine'ye verdiği demeçte Ankara'nın niyetleri konusunda ihtiyatlı davrandığını kaydetti. Euronews'da yer alan habere göre Avrupa Birliği'nin Türk makamlarına üye 27 ülkeyle yakın işbirliği içinde hazırlanan güçlü ve ortak bir tutum sunduğunu hatırlatan Michel, açık bir mesaj gönderdik, daha olumlu bir gündeme hazırız ama ruh halimiz şartlı, orantılı ve tersine çevrilebilir dedi. Michel özellikle Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde Kıbrıs sorunu ve insan hakları konusu gibi farklı alanlarda ilerleme olursa bunun gerçekleşebileceğini vurguladı. Nisan başından bu yana Türk politikasının doğru yönde ilerleyip ilerlemediğine dair ara bir değerlendirme yapıp yapmayacağı sorulan Michel, bunun Haziran sonunda önce yapmak istemediğini söyledi. Ancak geçmişte doğru yönde bir kez, sonra yanlış yönde iki kez adım gördük dedi. Türkiye'nin bir komşu ve NATO üyesi olduğunu söyleyen Michel, ancak Ankara'nın geçmişte Libya, Suriye ve Kafkasya gibi yerlerdeki politikalarının Avrupa'nın çıkarına uygun olmadığını ifade etti.
Irak'ta Sad grubu lideri Muqteda Sadr, dün gece Beşar Esad'ı Suriye Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması vesilesiyle tebrik etti. Muqteda Sadr, yayınladığı mesajı Beşar Esad'ın zaferini kutlarken Suriye'nin onurunun Irak milletinin onuru olduğunu bildirdi. Filistin Özel Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas'a dün gece Beşar Esad'ı Suriye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazandığı zaferden ötürü tebrik etti. İkili ilişkilerin geliştirmesi çağrısında bulunan bir mesaj gönderdi. Daha önce Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Beşar Esad'a Suriye Devlet Başkanı seçildiği için kendisini tebrik eden bir mesaj göndermişti. Binlerce Lübnan'da dün gece Beşar Esad'ın Suriye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazandığı zaferi kutlamak için ülkenin kuzeyinde bulunan Cebel el-Muhsin bölgesinin cadde ve sokaklarına çıktılar. Kutlamada Suriye ve Lübnan bayrakları, Beşar Esad'ın resimleri taşındı. Suriye Cumhurbaşkanlığı bu ülkenin düşmanlarının yanı sıra teröristlere ve onların bölgesel ve uluslararası destekçilerine ağır bir darbe oldu. Suriye Meclis Başkanı Hamide Sebbah, Cuma sabahı düzenlediği basın toplantısında Beşar Esad'ın Cumhurbaşkanlığı seçimini %95.1 oyla kazandığını bildirmişti. Suriye Parlamentosu Başkanı'na göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılan 14.239.000 Suriyeli'den 13.540.360 oyu Beşar Esad aldı.
Suriye Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği'nin Suriye karşı savaşa katılımı ve Suriye halkının kanının dökülmesinde ve kazanımlarını yok etmede suçlu olduğunu gösterdiğini bildirdi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre Suriye Dışişleri Bakanlığı dün Avrupa Birliği'nin kendisini gerçeklerden ve Suriye karşı baskıcı savaşa tam katılımını ve Suriye'nin kanını döküp yok etme sorumluluğundan tamamen uzaklaştığını bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Suriye, Avrupa Birliği'nin Şam'a karşı tek taraflı insanlık dışı önlemlerinin yeniden başlamasının, sözünü ettiği değerlerin yanlışlığını ve Suriye karşı yürüttüğü baskıcı savaşa katılımını gösterdiğini vurgulayarak Suriye karşı savaşın boyutlarını ve yönlerini ortaya koyuyor. Suriye Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği'nin Suriye karşı devam eden tek taraflı insanlık dışı eylemleri yeniden değerlendirmesinin Avrupa Birliği'ni ifşa ettiğini ve övdüğü yanlış değerleri kanıtladığını, çünkü bu sert eylemlerin Suriye vatandaşlarının en basit insan haklarını hedef aldığını ve bunun uluslararası insan hakları ihlallerinin açık bir göstergesi olduğunu bildirdi.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya el-Seri'ye, Yemen Ordusu ve Halk Komitelerinin Suudi Arabistan güneyindeki Asir vilayetinin Hems Meşit bölgesinde Kral Halid Hava Üssü'nü İHA ile hedef aldığını duyurdu. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Yemen Ordusu ve Halk Komitelerinin Yerel Gasif K2 İHA ile Kral Halid Hava Üssü'nü hedef aldığını duyururken, operasyonun son derece programlı ve başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirtti ve insansız hava aracı saldırısının Yemen'deki saldırı ve kuşatmanın tırmanmasına hukuki bir misalleme olduğunu bildirdi. Cizan ve Abha havalimanlarının yanı sıra Suudi Arabistan'ın güneyindeki Kral Halid Hava Üssü geçtiğimiz aylarda Yemen ordusu, İHA ve füze birimleri ve Yemen Halk Komiteleri tarafından defalarca hedef alındı. İki havalimanı ve Kral Halid Hava Üssü, Suudi Koalisyonu'nun Yemen'deki hava sahalarına kullanılan savaş uçaklarına yakıt ikmali yapmak ve desteklemek için kullanılıyor.
Ermenistan hükümeti sınır bölgelerindeki Ermeni güçlerin çekilmesini Azerbaycan Cumhuriyeti'nin karşılıklı eylem ve Rus barışı koruma güçlerinin konuşlandırılması şartına bağladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhuriyeti ile olan sınırdaki güçlerini çekmeye hazır olduklarını, Bakü'nün de aynı adımı atmasını beklediklerini ifade etti. Agit Minsk grubunun sınırdaki durumun istikrara kavuşturulması için birliklerin çekilmesi, sınırların barışçıl yolla belirlenmesi, müzakerelerin başlaması çağrısının ardından konuşan Paşinyan, bu açıklamalarda olumlu değerlendirdiğini söyledi. Agit Minsk grubu eş başkanları dün Cenevre'deki görüşmelerin neticesinde Bakü ve Erivan'a durumun istikrara kavuşturulması yönünde adımların atılması, sınırların belirlenmesi için müzakerelere başlanması ve tüm savaş esirlerinin serbest bırakılması çağrısı yaptı.
Afganistan'da Savunma Bakanlığı yeni Kabil kampını Afgan kuvvetlerine teslim edilirken Amerikan askeri teçhizatının ülkede imha edilmesini devam ettiğini duyurdu. Afganistan Savunma Bakanlığı yapılan açıklamaya göre bakanlığın ilk bakan yardımcısı Necibullah Verdek ve Afganistan'daki Amerika ve NATO terör güçlerinin komutanı generaliler devir teslim töreninde hazır bulundu. Logar valisi Abdülkayyum Rahim'i geçtiğimiz günlerde Amerikan terör güçlerinin Afganistan'dan çekilmesine atıfta bulunmuş, Amerikan terörist birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinin devam ettiğini, 10 bin parçadan fazla Amerikan askeri teçhizatının Afgan kuvvetlerine teslim edilmek yerine tamamen imha ettiklerini söylemişti. 6 Mayıs tarihinde de Amerikan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley, Amerika'nın Afganistan'daki ana misyonunun artık çekilmek olduğunu ifade ederek, gelecekte Afgan kuvvetlerinin başka bir ülkede eğitilmesi seçeneğinin de mümkün olduğunu söylemişti.
Amerika Füze Savunma Ajansı dün balistik füze önleme testinin başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu. Ajans yaptığı açıklamada testin amacının AGIS orta menzilli balistik füzeleri tespit etme, izleme, karşı koyma ve önleme yeteneğini göstermek olduğunu söyledi.
Ve son haberimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu Manchester City'yi 1-0 mağlup eden Chelsea oldu. Tarihinde 3. kez final oynayan Chelsea 2012 yılındaki zaferinin ardından 2. kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nin İsrail cinayetleri hususundaki raporu etrafında. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet, Perşembe günü 12 günlük Gazze Savaşı ve Siyonist rejimin bu savaştaki cinayetlerine dair rapor yayımladı. Bachelet, raporda işgal altındaki Filistin'de düşmanlıkların artmasına değinerek, Filistinlilerin Şeyh Cerrah mahallesinden atılmak istenmesi ve İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'ya yerleştirilmesinin gerilimleri arttırdığını vurguladı. Bachelet'in İsrail'in Gazze şeridinde sivil alanlara yönelik saldırılarına atıfta bulunarak değindiği bir diğer önemli nokta ise, Siyonist rejim İsrail'in Gazze'de silahlı grupları bombaladığını iddia etmesi, ancak saldırılarda sivillerin ölmesi ve yaralanmasıdır. Gazze'de herhangi bir militan grup tarafından tahrip edilmiş sivil tesislerin kullanıldığına dair herhangi bir kanıta rastlanmadıkları yönünde. Aslında bu üst düzey Birleşmiş Milletler yetkilisi, Siyonist rejimin yasa dışı eylemlerinin Filistinliler ve Siyonistler arasındaki son çatışmayı ateşlemedeki rolünü açıklığa kavuşturmaya ilaveten, Mescid-i Aksa'daki Filistinlilerin hareketine ciddi kısıtlamalar getirilmesinin bu gerilimin başlamasına sebep olduğu belirtilmiştir. Başlet bir taraftan da Tel Aviv'in son 12 günlük savaş sırasında Gazze şeridindeki sivillerin evlerine saldırmak için uydurduğu bahanelerin temelsiz olduğunda gözler önüne serdi. İsrail rejimi daha önce görülmemiş çapta Gazze yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi. Bu saldırılar ağır kayıplara ve önemli sayıda Filistinlinin, özellikle de kadın ve çocukların şehit olması ve yaralanmasına neden oldu. Siyasi analist Ahmet Ebu Zuhri şöyle diyor: İsrail Gazze şeridini ve okullar, camiler, konut binaları ve hükümet binaları dahil olmak üzere tüm sivil merkezleri hedef alarak Filistinlilere karşı kapsamlı bir savaş başlattı. Bu eylemler direnişin ve Filistin halkının geniş tepkisine yol açtı.
Siyonist yetkililerin bu konudaki temelsiz iddiaları, özellikle de Filistinli direniş gruplarının güçleri ve teçhizatlarını sivil yerlerde sakladığı iddialarının yalan olması şimdi Michel Bachelet'in açıklamalarıyla net bir şekilde görülüyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin vurguladığı bir diğer konu ise Gazze şeridinin dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olmasıdır. Terör rejimi İsrail son yıllarda Gazze şeridine acımasız saldırılar düzenleyerek Filistinleri şehit düşürmek, altyapılarını ve evlerini tahrip etmekte kalmadı. Üstelik 2007'den beri yoğun nüfusu Filistin bölgesini kuşatması insanlığa karşı işlenen suçun açık bir örneğidir. Michel Bachelet'in raporu ardından Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'de Siyonist rejimin baskı altındaki Filistin halkına karşı işlediği suçları soruşturmak üzere bir komite kurmayı kabul etti. Bu soruşturma komitesini oluşturan karar tasla İnsan Hakları Konseyi tarafından 24 evet, 9 hayır ve 19 çekimser oyla kabul edildi. Görünen o ki soruşturma komitesinin kurulması ve faaliyetiyle ırkçı İsrail'in işgal altındaki Filistin'in farklı bölgelerinde Filistinlere yönelik suç eylemlerinin çeşitli boyutları gittikçe daha açık hale gelecektir. Ve Siyonist rejim ve onun batılı destekçileri, özellikle İsrail'i koşulsuz, şartsız destekleyen Amerika büyük bir utanç duyacaktır. Aynı zamanda bu soruşturmanın sonuçları İsrail'in Filistinlere yönelik saldırılarını meşrulaştırmak için iddialarının geçersiz olduğunu da ispatlayacaktır. Terör rejimi İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği cinayetler ve suçları soruşturacak bir komite kurulmasının onaylanması, İsrail'e karşı küresel duruş anlamına gelmesi Tel Aviv'i kızdırmıştır. Siyonist rejimin Birleşmiş Milletler'deki büyükelçisi Gilad Ardan kararı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin antisemitik kararı kabul ederek kınadı. Bu bağlamda Siyonist yetkili sözde tek taraflı ve Yahudi karşıtı kararın sonuçlarının önceden belirlendiğini, Hamas hareketini meşrulaştırmaya çalıştığını iddia etti. Ancak medya ve sanal ortama yansıyan haberlere göre bu iddialar ve özellikle de Tel Aviv ve Washington'un antisemitizm ile duygu sömürüsü yapma teknikleri eskimiştir.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Almanya'nın Namibya soykırımını itiraf etmesi etrafında. Almanya İmparatorluk döneminde Namibya'yı sömürdüğü dönemde yerlilere karşı soykırım uyguladığını ilk kez itiraf etti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yayımladığı bildiride resmen soykırım olarak adlandırılan olayları tanıyarak şöyle dedi: Almanya'nın tarihi ve ahlaki sorumluluğu sayesinde Namibya ve kurbanların geri kalanlarından gerçekleştirilen şiddet olaylarından dolayı özür diliyoruz. Almanya İmparatorluk ve Sömürü Güçleri 1904 ila 1908 yılları arasında en az 60 bin yerli Herero'yu ve 10 bin Namakua yerlisini katliam etti. Almanlar geniş çaplı idamlar ve de çocuklar, erkekler ve kadınları çöle sürgün ederek binlerce Namibya yerlisini açlıktan ve susuzluktan ölmesine neden oldu. Toplama kampları kuran Almanlar Ağustos 1904'te Waterberg Savaşı'nda bölgeden kaçan kadın ve çocuklar dahil yaklaşık 81 kadar Herero yerlisini Kalahari Çölü'ne kadar kovaladılar. Yerlilerden sadece 15 bini hayatta kalabildi. Tarihçiler ise bu katliamı 20. yüzyılın ilk katliamı bilerek Almanya ile Namibya ilişkilerinin kararmasında en önemli faktör olarak gördüler. Berlin'in Almanya İmparatorluğu tarafından 20. yüzyılın başında yaşanan şiddet olaylarını onaylamasına rağmen Namibya'ya tazminat ödemekten kaçınmıştır. 1884 ila 1915 yıllarında Almanya'nın Güneybatı Afrikası olarak adlandırılan Namibya, ardından 75 yıl boyunca Güney Afrika kontrolünde oldu ve 1990 yılında bağımsızlığına kavuştu. Avrupalılar Afrika'yı sömürdükleri yüzyıllar boyunca milyonlarca yerliyi Kuzey Amerika ve Latin Amerika'da köle olarak çalıştırmak üzere çalışma kamplarına götürürken büyük bir kitleyi ölüme sürüklemişlerdir.
Fakat cinayetleri bununla da sınırlı kalmadı ve birçok noktada katliam, soykırım gerçekleştirdiler. Bu husustaki 19. yüzyılda İngilizlerin Güney Afrika cinayetleri, Fransa'nın katliamları, Belçika'nın Kongo Cumhuriyeti'ndeki cinayetlerine değinmek mümkün. Belçikalılar 1891 yılından itibaren kauçuk üretimi ve fil dişi ticaretini tekellerine bulundururken yerlileri acımasızca sömürerek çalıştırmışlardır. Kongo'ya kesik eller yağıyor kitabın yazarı Mark Wills muhtemelen 23 yıl içerisinde 10 milyon kadar yerli Kongolu, yani bu topraklarda yaşayanların üçte biri kadarı katledilmiştir diyor kitabında. 20. yüzyılda Afrika ülkelerinin bağımsızlık savaşları, özellikle de 2. Dünya Savaşı'nın sonrasında başlamasının ardından Avrupalı sömürgecilerin cinayetleri de şiddet kazandı. Bu bağlamda Kenya'da Mau Mau ayaklanması sırasında 1952 ile 1960 yıllarında yaşanan olaylarda İngilizler binlerce yerliyi katletti. Fransa'da büyük sömürgeci bir güç olarak Cezayir Bağımsızlık Savaşı boyunca eşi görülmemiş cinayetler gerçekleştirdi. Fransa bu cinayetleri itiraf etmesine rağmen Cezayirlilerden özür dilememiştir. 20. yüzyılda Fransızlar 1994 yılındaki Ruanda soykırımında belirleyici ve temel bir rol oynamıştır. 2017 yılında Ruanda'da yapılan araştırmalar Fransa'nın 800 bin Tutsi'nin katledilmesinde Hutu rejimiyle işbirliği yaptığını ispatlamıştır. Bu durum aslında Paris'in durumdan haberdar olmadığı iddialarında nedenli içi boş olduğunu ispatlıyor. Almanya İmparatorluğu da sömürgeci bir güç olarak 19. yüzyılın sonlarından itibaren yayılmacı ve sömürgeci siyasetler izlemeye başlamış. Bu doğrultuda Namibya olarak adlandırılacak toprakların vahşice sömürülmesine ve işgaline karar vermiştir. Batılıların şimdiye dek hep insan hakları ve insani değerleri savunmalarını iddia etmelerine rağmen onların sömürgeci geçmişleri aslında insani ilkelere değer vermediklerini ve Afrika'da büyük cinayetler, soykırımlar yapmaktan pişmanlık duymadıklarını da göstermekte.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 Hordat 1400, Hicri Kameri 18 Şevval 1442 ve Miladi Takvimle 30 Mayıs 2021 Pazar. 97 yıl önce bugün Hicri Şemsi 9 Hordat 1303 tarihinde İranlı hekim ve lügat bilimcisi Nizamület Bağ lakaplı Mirza Ekber Han Nefisi İran'ın Tahran kentinde vefat etti. İlk eğitimini tamamladıktan sonra ilahi ve felsefe hikmeti gibi bilimleri öğrenmeye başlayan Mirza Ekber Han Nefisi Tahran'daki Darülfünun medresesinde tıp eğitimine başladı. Tıptaki eserlerinin bizzat kendisinin telif ettiği veya yabancı kaynaklardan tercüme edildiği yararlı kitap mecmuasını kaleme alan Mirza Ekber Han Nefisi, Farsça terimleri bir arada toplama çalışmalarında büyük gayret gösterdi. Mirza Ekber Han Nefisi'nin bu daldaki en önemli eseri 5 ciltlik Ferhengi Nefisi olup bu eserin telifi için tam 25 yıllık ömrünü adadı. ...74 yıl önce bugün Hicri Şemsi 9 Hordat 1326'da İranlı önde gelen fakih ve Ayetullah Seyyid Muhammed Ali Gazi Tabatabai'nin babası Ayetullah Seyyid Muhammed Bağır Gazi Tabatabai vefat etti. Hicri Şemsi 1248'de Tebriz'de dünyaya gelen Tabatabai eğitimini bitirmek için Hicri Şemsi 1269'da kutsal türbelere gitti ve Samarra'da Mirza-i Şirazi'den feyizler aldı. Ayetullah Gazi daha sonra Kutsal Necef-i Eşref kentine gitti. Mirza Habibullah Reşdi, Molla Muhammed Fazıl Şerebiyani, Muhammed Bağır Estehbani ve Molla İsmail Karabağlı'nın derslerine katıldı. O ayrıca Ahund Molla Hüseyin Kuli Hamedani'nin ahlak derslerine de katıldı ve ahlak ve bilimsel alanlarında yüksek seviyelere ulaştı. Bu önde gelen alim ve fakih Tebriz kentinde bir süre ikamet ettikten sonra yine Kutsal Necef-i Eşref kentine gitti ve Seyyid Muhammed Kazım Yezdi ve Şeyh Şeriye İsfahani gibi önde gelen hocalardan feyizler aldı. Bu Rabbani alimden günümüze değin birçok eser geriye kalmıştır ki Mahzen el-Fevaid fi Haşiye el-Fevarid bu önemli eserlerden biridir. Bu önde gelen alim nihayet Hicri Şemsi 9 Hordat 1326'da vefat etti ve naaşı Tebriz kentinde toprağa verildi. ...188 yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Şevval 1254 tarihinde ünlü Müslüman alim ve fakih Mirza Hüseyin Nuri İran'ın kuzey kentlerinden Nur'da dünyaya geldi. İlk eğitimini bitirdikten sonra hadis bilimi ve hadislerin toplanmasıyla ilgilenen Hüseyin Nuri kendi döneminin güçlü ve yetenekli muhaddislerinden sayılırdı. Bu yüzden de değerli kitaplar kaleme almaya başladı. ...243 yıl önce bugün 30 Mayıs 1778 tarihinde Fransız filozof ve yazar Voltaire lakaplı François-Marie Arouet 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Voltaire'in Fransız devrimi ve aydınlanma hareketine büyük katkısı olmuştur.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
İktidarın emekçiye verdiği zam enflasyon yüzünden 5. ayda buhar oldu.
Karar,
Davutoğlu, Soylu gerekirse AK Parti'yi yakarım dedi.
Yeni Asya.
Çiftçi perişan.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Taha Akyol 28 Mayıs tarihli Karar Gazetesi'nde partili Cumhurbaşkanı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı ve partisinin genel başkanı Erdoğan'ın son grup konuşmasındaki iki sözü Türkiye'de ne kadar ciddi bir sistem sorunu olduğunu gösteriyor. Evvela mafya sorunlarının soruşturulmasıyla ilgili sözlere geçmişten bugüne hiçbir iddia, hiçbir itham ortada bırakılmayacak. Her şey yargı tarafından araştırılıp tüm yalanlar, iftiralar ortaya dökülecektir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Devlet Başkanı daha baştan yalanlar, iftiralar diye nitelerse emniyet ve yargı tarafsız ve eksiksiz soruşturma yapabilir mi? Diğeri İYİ Parti lideri hakkındaki sözleri. Bu daha bir, daha neler olacak neler, daha dur bakalım, bunlar iyi günler. Erdoğan, Meral Akşener'in sözlerini eleştiriyle karşılık verebilirdi. Zaten hemen her gün muhalefeti ağır sözlerle suçluyor. Dur bakalım daha neler olacak, bunlar iyi günler sözleri çok endişe vericidir. Türkiye yakın zamanda gazetelerin baskına uğradığı, gazetecilerin dövüldüğü, liderlere linç girişimlerinin yapıldığı çok gergin bir toplumdur. Sakinleştirici davranmak şarttır. Bu sistemde Cumhurbaşkanı bakanlıkların teşkilatını istediği gibi düzenleyebilir, istediği azil ve atamalar yapabilir. Bugün 13 üyeli HSK'nın 10 üyesi Cumhurbaşkanı veya onun meclis grubu tarafından atanmaktadır. Muhalefetin seçtiği sadece 3 üye vardır. HSK iktidarın yargı üzerindeki denetim cihazıdır. Cumhurbaşkanı yasamaya da ittifak yoluyla hakimdir. 3 erk üzerindeki bu kudreti sebebiyledir ki Türkiye'deki sistem başkanlık sistem değil, kuvvetlerin Cumhurbaşkanı'nda birleştiği bir kuvvetler birliği istemidir. Venedik Komisyonu da aynı tespiti yapmıştır. Erdoğan, lideri olduğu partinin güç mücadelesini ve muhalefetle kavgasını işte bu yetkilere sahip olarak, bu etkileri kullanarak yürütüyor. Sonuç ortada. Türkiye böyle bir tecrübe yaşamıştı. Bütün devlet yetkilerine sahip milli şefin yönetiminde çok partili hayata geçmek. Cumhurbaşkanlığı sisteminde yaşayarak görüyoruz ki, partiler arası mücadeleye devlet yetkilerini katmak hiç iyi olmadı. Kutuplaşma kesinleşti, kamu kurumlarıyla siyasallaştı, yargıya güvensizlik arttı, ekonomi daha da bozuldu. Devlet Bahçeli bile meclis başkanının tarafsızlığını vurgulayarak partiler arasında uzlaştırıcı bir rol üstlenmesini öneren bir metin açıkladı. Mustafa Şentop Erdoğan'a ne diyebilir ki? Türkiye'nin partisiz cumhurbaşkanına ihtiyacı kesindir. Meral Akşener'in açıkladığı iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemde cumhurbaşkanının seçildikten sonra partisiyle ilişkisinin kesilmesi bir defa ve 7 yıl görev yapması öngörülüyor. Böylece cumhurbaşkanı tekrar seçilmek gibi bir hırsa ve siyasi hesaplara kapılmadan siyasi etik ve tarihe sorumluluk duygusuyla hareket edebilecektir. Gelecek Parti'nin önerisinde de aynı prensip vardır. CHP, Deva ve Saadet de aynı görüşte. Türkiye'nin düzlüğe çıkmasının en önemli şartlarından biri partisiz cumhurbaşkanı sistemine geçmektir.
Thank you.
Kazım Güleç 128 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde anne ve bebeklerin yeri zindan değildir başlıklı yazısına yer veriyor. AK Parti'nin 19 yıl önce 3 Kasım 2002'de girdiği ilk seçimde iktidara gelmesinde çok büyük etkisi olan sebeplerden biri 28 Şubatçıların dayattığı başörtüsü yasağına karşı toplumda biriken tepkiydi. Bu yasak 10 yıldan fazla bir süre AK Parti iktidarında devam ettikten sonra kademeli şekilde kaldırıldı. Artık başörtüsü yasağı yok diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ama bazıları başörtülü polislerce gözaltına alınıp başörtülü hakimlerce tutuklanan on binlerce başörtülü tutuklu ve hükümlü başörtülü gardiyanlar nezaretinde zindanlarda. 50 yıl öncesinde ve ihtilal dönemlerinde bile görülmemiş bir garabet AK Parti'ye nasip oldu. Bu hanımların çoğu anne, bazıları yeni doğum yapmış, hatta kapısına polis dikilen doğumhaneden cezaevine sevk edilmiş, bazıları hamileyken tutuklanarak hapse konulmuş. Yapamazsınız diyen mevzuata rağmen, sonuçta yüzlerce bebek demir parmaklıkların gerisinde ve kasvetli koğuşların beton zemininde büyümek durumunda bırakıldı. Anne ve babaların birlikte tutuklandığı hallerde çocuklar varsa diğer aile büyüklerine ve akrabalara kaldı veya ortada bırakıldı. Nice aileyi ve çocuğu perişan eden bu vicdansızlığa son verilmesi için başından beri ısrarla çağrılarda bulunduk. En son geçen yıl gündeme gelen infaz yasasının buna vesile kılınmasını önerdik. Ama ne yazık ki bu çağrılar da inanılmaz bir duyarsızlık duvarına takıldı. Bu husustaki mücadelesinin bedelini ödeyen Ömer Faruk Gergerlioğlu, çocuklu kadınların cezalarını müstakil apartlarda çekmelerini sağlayacak bir düzenleme yapılması için kanun teklifi verdi. Ama buna da itibar edilmedi. Gelinen noktada AK Parti'nin verdiği şimdiye kadarki duruşlardan çok farklı bir teklif meclis gündeminde. Buna göre cezası 10 yıldan az olan ve 15 yaşından küçük çocukları bulunan kadınlara baba da tutuklaysa veya vefat etmişse infaz ertelemesi getirilecek. Bu teklif geçerse geride kalmış zehir edilen yılları telafi etmez ama hiç değilse bu zulüm bitmiş olur. Ama işi babaya bağlayan şartlar kaldırılmalı. Çünkü baba da olsa annenin yerini tutmaz. Annelerin ve bebeklerin yeri zindan değil.
Evren Devrim Zelyut, 28 Mayıs tarihli Yeni Çağ gazetesinde Akşener'e saldıran zihniyet doları enflasyonu düşüremez başlıklı yazısına yer veriyor. Öfkenizi kontrol edemezsiniz, kavgayı kişiselleştirirseniz davranışlarınızın maliyetini 84 milyon öder diye bir kaygınız yoksa sonuç hiç değişmez. Sürekli kafanızı duvara toslarsınız. Politikalarınız ve sözleriniz boşa düşer. Çünkü deneme yanılma ile ülke yönetilmez diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ekonomiye bakın, orası da aynı. Sürekli aynı hataları yapıp bu sefer düzelecek diye beklemek mantıklı mıdır? Türk imalat sanayi dışa bağlı girdiyle çalıştığı ölçüde ne firmalar ne ülke düze çıkar. Elde avuçta ne varsa üretim yapmak için elin Çinlisini, Almanına gider. Rezervler suyunu çeker, kur artar, firmalar pahalı üretim yapar, vatandaş enflasyon karşısında ezilir, ekonomi durgunluğa girer. Ölmüş bir sistemi kredilerle ayakta tutmak yerine neden değiştirmez AK Parti? Çünkü artık çok geç ve yine aynı hata yapılıyor. Firmalarda borç veriliyor. O paralar yine Çin'e, Almanya'ya akacak. Bir süre sonra firmalar yine kuş yavruları gibi ağzını açacak, kredi diyecek. İşin kötü tarafı şu, Bu dönem nefesleri kesen nefes kredisi %17,5 faizli. Kullanma maliyeti %21. Allah aşkına geçen dönem %7 faizli krediyi ödemeyen KOBİ %21'i nasıl ödeyecek? Koşa koşa bir temerrüt krizine giriyoruz. Bunu herkes biliyor ama gerçeği itiraf etmekten korkuyoruz. AK Parti kendisini 2023'e bir atsın da gerisinin önemi yok. Dış politika ve ekonomide tekrarlanan hatalara iç politikada eklendi. Yapılan bu son hata ile Türk ekonomisini iç ve dış yatırımcı güveni iyice bitirdi. Biliyorsunuz AK Parti oy kaybettikçe hırçınlaşıyor. Kutuplaştırma siyaseti ile ekonomiden canı yansa da seçmenlerini bir kan davası güder gibi yanında tutmak istiyor. Hatırlayın, bu zehirden etkilenen kitle üyeleri CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumruklu bir saldırı yapmıştı. Bunun son rezil örneğini ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yapılan saldırı girişiminde gördük. Bu saldırıların Türk ekonomisini vuran tarafı ise iç ve dış yatırımcının kafasındaki bölünmüş Türkiye imajının güçlenmesi ve buna bağlı güvenin tamamen bitmesidir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın Filistin meselesine yönelik çözüm.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Filistin meselesine yönelik çözümü isimli yeni seri sohbetimizin ilk bölümüyle beraberiz.
Bu sohbetimizde İran'ın Filistin'de referandumun düzenlenmesi önerisini ele almaya çalışacağız.
Özellikle Amerika eski başkanı Donald Trump'ın ve şimdi de Biden'in liderliğindeki emperyalizm cephesi, Arap uzlaşmacı cephesi ve Kudüs'teki işgalci rejimle ilişkileri düzeltmek isteyen gerici akımın Siyonistlerle uzlaşma sürecini hızlandırmak için şeytani yüzyılın anlaşmasını uygulamaya çalıştı. İşte sohbetimizin devamında sizleri İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin Filistin'in geleceğiyle ilgili önerisi hakkında bilgilendirmeye çalışacağız. Bu bağlamda halka dayalı ve demokratik çözüm çerçevesinde ister işgal altındaki Filistin'de ister farklı ülkelerdeki Filistin mülteci kamplarında yaşayanların ve yerli Filistin halkının referanduma katılması ve böyle bir referandumun düzenlenmesi önerilmektedir.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin sorununun çözümünü eş zamanlı ve tamamlayıcı iki çözüm şeklinde sunduğu unutulmamalıdır. Biri direniş ve diğeri de referandumun düzenlenmesidir. Filistin'de referandum düzenlemek, Kudüs'ü Siyonist rejimin gaspçı egemenliğinin boyunduruğundan kurtarmaya yönelik bir yan direniş stratejisidir. Yani direniş çözümünün siyasi yanıdır. Aslında bu iki çözüm önerisi de birbirini tamamlayıcı niteliktedir.
İran'ın önerisi ve vurgusu sadece Filistin halkının kaderini belirlemeye yönelik siyasi eylemlerin yerine getirilmesi değildir. Çünkü siyasi eylemler yeterli değildir. Aynı zamanda Filistin'in geleceği Siyonistlerin yayılmacı politikalarına karşı mücadele ve onlara karşı direnişe de bağlıdır. Böylece Filistinliler referandum yapabilecekleri bir duruma ulaşmak için hem siyasi hem direniş alanında faaliyet göstermelidir. Bu faaliyetler ve çabalar sonucu dünya İran'ın farklı noktalarında bulunan tüm Filistinler bu alanda bulunmalıdır.
İran'ın ustaca planı Kudüs'teki gaspçı rejimin uluslararası kural ve düzenlemeleri uygun olarak devirmek ve yok etmek için açık ve net bir mekanizma sağlıyor. Şu anda bölgesel ve küresel arenada Filistin meselesine iki yaklaşımın olduğu görülmektedir. Birincisi Filistin haklarını ortadan kaldırmayı ve Arap ve İslam ülkeleriyle Kudüs'teki işgalci rejim arasındaki ilişkileri normalleştirmeyi amaçlayan 100 yılın anlaşması planı çerçevesindeki düşünce ve ikincisi de İran'ın Filistin içindeki ve dışındaki Filistinlilerin katılacağı referandum düzenleme planına paralel olarak cihadın ve direnişin devamını isteyen düşünce.
İran'ın referandum planını Siyonist apartheid rejimiyle ilişkilerini normalleştirmeyi amaçlayan uzlaşma hareketinin diğer planlarıyla karşılaştırınca İran'ın direniş yaklaşımına dayanan ilkeli planın mağdur ve mazlum Filistin halkını destekleme çerçevesinde önemli bir adım olduğunu görürüz. Direniş ekseni ve göstergesi son birkaç 10 yılın tarihsel olayları bağlamında meydana gelen önemli bir olgudur. Kudüs'teki işgalci rejimin işgalci kimliği Hamas İslami Direniş Hareketi de dahil olmak üzere Filistinliler ve Filistinli grupların rejime düşmanca bakmasına varlığını gayrimeşru saymasına neden oldu.
İslami direniş temelde zulüm, saldırı ve işgale, din karşıtlığına, emperyalizm ve tahakkümü ve müttefiklerine karşı oluşturuldu ve amacı da Filistinlilerin haklarını korumak, zulmü gidermek, işgali sona erdirmek, bağımsızlığı sağlamak ve dinin öğretilerine ve kurallarına göre tahakkümü önlemekti. Direnişin ekseni adalet, zulme karşı dokunulmazlık, mazlumun savunulması ve kafirlerin hakimiyetinin reddine dayalıdır. İşgal edilen toprakları geri alınması, toprak bütünlüğünün savunulması, kaynakların ve servetin yağmalanmasının önlenmesi, bağımsızlığın ve kendi kaderini tayin hakkının korunması, uluslararası hukuk kurallarına uygun düşecek şekilde Filistin direniş ekseninin özel ve objektif hedefleri arasında yer alıyor.
Öte yandan İran-Filistin sorununa askeri bir çözüm getirmeye odaklanmakla kalmadı. Aynı zamanda siyasi hukuki bir öneride de bulundu. Aslında İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin görüşüne göre İran adil ve tamamen demokratik bir çözüm önerdi. İster mevcut sakinler olsun ister başka ülkelere göçe zorlanan tüm Filistinliler, Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar da dahil olmak üzere herkes bir halk referandumuna dikkatli ve emin bir denetimle katılmalı ve bu ülkenin siyasi sisteminin yapısını seçmelidir. Böylece yıllarca yerinden edilmiş tüm Filistinleri ülkelerine geri döndürmek imkanı sağlanmalıdır. Herkes bu referanduma katıldıktan sonra anayasa belirlenmelidir. Bu şekilde barış sağlanabilir.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin sorununu çözme planı, halkın kendi kaderini tayin hakkı ve Filistinli mültecilerin atalarının topraklarına geri dönmesi ilkesine dayalı, tam anlamıyla uygulanabilir bir plandır. Filistin halkı, Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler olsun, tüm asil Filistin sakinleri bir referanduma katılmalı. Nihayetinde çoğunluk tarafından seçilen siyasi sistem oturtulmalıdır. Bu plana göre işgal altındaki topraklar içinde ve dışında bulunan Filistin asıllı Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar da dahil olmak üzere tüm gerçek Filistinliler referanduma katılmalı ve ecdatlarının topraklarını yönetim biçimini seçmeli ve belirlemelidir.
İslam İnkılabı liderinin Filistin hakkındaki düşüncesi çok açık ve nettir. İslam topraklarının gasp edildiğine ve işgal edildiğine inandıkları yüzünden Filistin krizini ve meselesini çözmenin tek yolunun direniş ve mücadele olduğunu da düşünüyorlar. Çünkü işgal altındaki topraklarda şu anda var olan rejim yalnızca gücün ve kaba kuvvet dilinden anlıyor. Bu nedenle ilk adımda hukuki ve insani temellerden ve ilkelerden bahsedilemez. Son yıllarda olduğu gibi tarih bu rejimin herhangi bir yasal, uluslararası, ahlaki veya insani temele bağlı olmadığını ve bu rejimin anladığı tek dilin direniş ve kaba kuvvet dili olduğunu göstermiştir.
İran, direnişin ve mücadelenin Filistin'de genel bir referandum düzenlemenin temeli olduğuna ve son adımda Filistinlilerin farklı dinlerden olmalarına rağmen son sözü konuşacağına inanıyor. Bu bağlamda ister Müslüman, ister Hristiyanlık ve Yahudilikten olan aslen Filistinli herkes kendi kaderini belirleyecektir. Böylece İran, demokratik bir sisteme dayalı direnişi ve referandumu tamamlayıcı olarak görüyor. Direnişin Siyonist rejimin devrilmesi yaklaşımı, nihayetinde Filistin halkının kendi kaderini tayin ilkesi doğrultusunda kendi hükümet sistemini kurmasına yol açacaktır.
Filistinli medya uzmanı Muhsin Faizi, İslam İnkılabı liderinin Filistin'le ilgili kullandığı ifadelerin ve sahip olduğu düşüncelerin ne direniş ne de referanduma ters düşmediğini belirtiyor. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hameni açık bir dille Yahudileri denize dökme gibi şiddet planlarını ve önerilerini reddetmişlerdir. Bu yüzden referandumun düzenlenmesi diplomatik ve hukuki ortama sahip olmasının yanı sıra İran'ın bir toplumun haklarına ulaşmasını istediğinin göstergesi olmuştur. Bir diğer yandan Siyonistlerin cinayetleri ve şiddetinden yola çıkarak İslam İnkılabı lideri mücadele ve direnişe de vurgu yapmıştır.
Filistin uzmanları açısından pratik, siyasal ve medyatik yanlara sahip olan referandum önerisi, Batılıların kendi insan hakları ve demokrasi tuzaklarına düşmesi ve sonuçta gerçek yüzlerin ortaya çıkmasının mekanizmasıdır. Bu referandum önerisinin Birleşmiş Milletler'de kayıt altına alınması, emperyalizm medyasında sessizliğe yol açmıştır. Bu bağlamda gerici Arap-Batı ekseni medyası bu hususa dair hiçbir haber yayınlamadı. Çünkü bu öneri saygın sayılan uluslararası kurallara göre Filistinlilerin kendi kaderlerini referandum aracılığıyla belirlemeye dayalıdır. Gerçekte İran önerisinin omurgası Filistin halkının kendi kaderlerini belirleme hakkından oluşmaktadır.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Filistin meselesine yönelik çözümü isimli seri sohbetimizin ilk bölümünü dinlediniz.
Hoşça kalın.
Hadihil kutsu tunadi Ayna savtul muslimi أين عمار ومالك دكور
هذه القدس تنادي أين صوت المسلمين أين عمار ومالك دقوا دقوا دقوا حصن الغاصبين
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir haftadan sonra dinleyicilerle baş başa adlı programımızın yeni bir bölümünde sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktiniz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Elif Akın isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. İşgalci Siyonist askerlerin savunmasız bir kız çocuğunu yerlerde sürüklerken aldıkları hazzı görünce başımı avuçlarımın içine aldım ve bu günlere nasıl geldiğimizi düşündüm. El Kudüs ve Filistin esarete maruz kalmış ve bu kutsal beldede Müslümanların onuru ayaklar altına alınmışsa dünyanın bütün servetini avuçlarımızın içine koysalar dahi ne önemi olabilir ki? İslam dünyasının bağımsızlığı ancak Kudüs'ün esaretten kurtulmasıyla mümkün olabilir. Filistinli Müslümanların büyük felaket günü olarak ilan ettikleri o karanlık günden beri bölgede şiddet ve saldırılar hiç bitmedi ve her şey kör dünyanın gözleri önünde gerçekleşti. Evet, Filistin'le ilgili bayağı mektup geliyor.
Evet.
Filistin acısı çok büyük bir acı. Yani kanayan bir yaradır. Ara sıra Siyonist işgalci rejim ağır saldırılara maruz bırakıyor. Bombardıman ediyor.
Acımasızca hem de.
Çoluk çocuk demeden, kadın yaşlı demeden insanları öldürüyor ve maalesef İnsan hakları havali yapan batılı ülkelerde buna sessiz, hatta teşvik bile ediyorlar.
Son günlerde de şahit olduk bunun en açık örneğini. Yaklaşık 12 gün boyunca nasıl acımasızca okul, hastane demeden
tabii,
hatta basın binasına bile saldıran bir rejimle karşı karşıyayız maalesef.
Sadece Siyonist rejim değil, bunun destekçileri ve batıdaki bunun adeta yani insan hakları havarilerinin de bir sınavda olduklarını, yani bu sınavda sınıfta kaldıklarını da açıkça gösteriyor.
Çok ilginç. Yani bir taraftan insan hakları diyorlar, öbür taraftan yüzlerce Filistinli çocuğun, yani masum çocukların ölümüne göz yumuyorlar.
Bu saldırılar devam ederken Amerika Kongresi'nde İsrail'e nokta vuruşu yapabilen daha dikkatli, daha titiz çocukları daha titiz vurabilen silahlar satılması anlaşması imzalanmış.
Evet ve işte haberlerde de vardı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 4 kez Amerika İsrail'i hatta sadece kınayacak bir bildiri yayınlanmasını engelledi.
Evet.
Maalesef Müslüman ülkeler de çok pasif kalıyorlar, sadece kınamakla kalıyorlar olayı. Yani hiçbir girişim,
onlar da
hiçbir
maalesef yani onlarla hiçbir farkı kalmamıştır birçoğunun.
Evet.
İsterseniz devamını siz okuyun.
Evet, Elif Hanım şöyle devam ediyor. İngilizler Siyonist ideoloji için her türlü altyapıyı hazırladıktan sonra bölgeden çekildiler. Bölgeye tamamen yerleşen ırkçı zihniyet ise şiddet kullanarak topraklarını genişletmeye ve nüfuzunu arttırmaya devam etti. 14 Mayıs 1948 tarihinde işgalci İsrail dış destekçilerinden de cesaret alarak devletleştiğini ilan etti. Ne acıdır ki bir yıl sonra 28 Mart 1949'da Türkiye, İsrail'i devlet olarak tanıyan ilk Müslüman ülke olarak tarihe geçti. Bugün bu kara lekeyi ancak Filistinlilerin yanında istikrarlı bir şekilde yer alarak silebiliriz. Filistinli kardeşlerimizin başına yılan gibi çöreklenen işgalciler bölgede şiddet ve nefret üretmeye devam ettiler. Bugün dünyada yaklaşık 6 milyon Filistinli mülteci kamplarında ağır yaşam koşulları altında yaşıyor. Binlerce genç, kadın ve çocuk katledildi. Onlarca insan İsrail zindanlarında tutuluyor. Şu bir gerçek ki eğer Mescid-i Aksa esir ise bütün Müslümanlar esirdir. Mescid-i Aksa özgürse İslam alemi de özgürdür. Elif Hanım'a bize gönderdiği mektuptan dolayı teşekkür ediyor ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Evet, sıradaki mektuba geçiyoruz. Barış Sağlam isimli dinleyicimizden şöyle yazıyor. Görüldü ki artık kınamak yetmiyor. Aksine zalimleri daha da cesaretlendiriyor. Bunun ötesinde kararlar alınması lazım ama anlamak yetmez. Eyleme geçmek gerekir. İsrail'in savunmasız insanlara yaptığı ağır saldırıların Birleşmiş Milletler nezdinde gündeme alınmasını ve olayın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınmasını temenni ederdik. Ancak kime ne şikayet edeceksiniz ki? Bütün bunlar Siyonist ideolojiye hizmet eden yan kuruluşlar değil mi? Bunca yıldır bölgede yaşanan şiddeti görmüyorlar mı? Yani demin söylediğimizin sanki yani başka aynısı tekrarlanıyor.
Evet. Başka cümlelerle.
Çok duyarlı bir dinleyicimizden, Barış Sağlam'dan çok doğru tespit ediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi, ne bileyim Batı'daki kuruluşlar, zaten bu kuruluşlar o cani ülkelerin iradesine mahkumdur. Onların bir dediğini iki edemiyor.
Bir de yani, kendilerini yarattığı bir canavardır.
Tabii ki.
Bölgeye yerleştirdikleri. Bir de en fazla... yapabildikleri şey bir tane bildiri yayınlamak ve kınamaktır. Yani
onunla hiçbir şey değişmez ki.
Evet, zorunluluk haline getiren onu mecburen bir şeye mecbur etmek gerekiyor ki.
Öyle anlaşılıyor ki bunların kınaması daha da cesaret, hoşuna giden bir şey olmuştur. Yani
neye alışmıştır?
Mazohizm bir duruma gelmiş. Yani onlar bu kınamaları onun
Hiç aldırmadan
yani hoşuna giden bir şey olmuştur.
Evet. Barış Bey'in mektubuna ben devam edeyim isterseniz. Buyurun. Barış Bey şöyle devam ediyor. Filistin'de devam eden hain saldırılar karşısında sabrı kuşanıyor ve iki duyguyu aynı anda yaşıyorum. Yıkılan, harabeye dönen şehirler ve şehit haberleri vicdanımı kanatırken, derin iş gruplarının kent merkezlerini, havaalanlarına, sanayi bölgelerine yağdırdıkları füzeler ve Siyonistlerin korku ve panikle sığınaklara hapsolmaları yüreğime su serpiyor. İsrail tarihinde ilk defa bu kadar korku ve paniğe kapılıyor ve uzlaşı çağrıları yapılıyor. Bu görüntüler elbette başta Filistin halkı olmak üzere tüm İslam alemi için bir umut ve moral kaynağı olmuştur. Ancak sürecin aynı kararlılıkla devam edebilmesi için İslam ülkelerinden Filistin'e savaş teçhizatları noktasında, lojistik ve mühendislik alanında destek veren ülkelerin bu tavrı mezhepsel ayrımcılığın gölgesinde kalmamalı, takdir edilmeli, desteklenmelidir. Filistin sorunu ümmetin sorunudur. Dolayısıyla bölgenin Siyonist teröründen temizlenmesi için bütün İslam ülkeleri ilaç ve gıda yardımının ötesine geçip güvenlik noktasında da ellerini taşın altına sokmalıdırlar. Barış Bey'e teşekkür ediyoruz.
Sıradaki mektuba geçiyoruz. Aslı Akyürek isimli dinleyicimizden şu ifadeleri bizimle paylaşıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kamuoyunca oldukça ciddi olarak bulunan suçlamaların muhatabı halini aldı. Muhalefetin ortak beklentisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vakit geçirmeksizin istifa ederek hakkındaki iddiaların sağlıklı bir ortamda soruşturulmasına imkan tanıması. Ama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aynı kanaatte değil. Hakkındaki iddialara ipe sapa gelmez laflar olarak tanımlayarak hiç üzerinde durma yanlısı olmadığını gösteriyor. Tamam, bizler de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında ileri sürülen iddialara temkinle yaklaşıyor ve söylenen her şeyi doğru laflar olarak kabul etmiyoruz. Ancak bu demek değildir ki iddialar soruşturulmasın ya da iddiaların soruşturulması için sağlıklı bir ortam hazırlanmasın. Evet, son günlerde gündemde olan konular.
Evet.
Yani Sedat Peker, onun iddiaları
Türkiye gündemini
bayağı alt üst etmiş bir konu, birçok konuyu gölgelemiş durumdadır.
Evet, ama Aslı Hanım'ın söylediği de doğru. Yani eğer bu söylentiler doğruysa veya yanlışsa her halükarda incelenmesi gerekiyor.
Tabii ki, yani halkın en asgari beklentisi bu yöndedir.
Tabii ki, kafalarda bir soru işareti kalmaması tabii açısından.
İsterseniz siz devamını koyun.
Tabii ki. Aslı Hanım şöyle devam ediyor. Bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik iddiaları arkası yarın havasında yayınlayanlar, dün kendisini destek veren arka çıkan açıklamalar yapıyorlardı. Bugün kendisini hedef tahtasına oturtanlar, dün oluk oluk kan akıtacaklarını ve bu kanlarla duş almaktan söz ediyorlardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ortaya konulan bu gibi söylemlerin iktidarın aleyhine olduğunu iddia ediyor ama suçlayanlar bu tür söylemlerin iktidarın lehine olduğunu ifade ederek korku iklimi oluşturmak için bu yöntemi tercih ettiklerini açıklıyorlar. Şayet Süleyman Soylu bu gibi söylemler söz konusu olduğunda sen ne demek istiyorsun diye o gün hesap sorsaydı, o zaman bugün söyledikleri daha inandırıcı olur ve hakkında söylenenler gerçekten ipe sapa gelmez laflar olarak kabul edilebilirdi.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için +0 98 21 22 16 27 53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız +0 98 21 22 01 36 82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Parsley yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsley Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Programımızın sonunda Murat Yetkin, Hüseyin İrem ve Leyla Demirel isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Mesajlarınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Haftaya görüşmek umuduyla hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerinin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General İsmail Kağani Derinişin 12 günlük savaşta büyük iktidarla çarpıştığını belirtti. Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri, Siyonistlerin Filistin'den çıkarmasına kadar cihat ve derinişe devam edeceklerini belirtti. İşgal altındaki Kudüs'te Netanyahu'ya karşı protestolar devam ediyor. Uluslararası İmam Hümeyni ve Çağdaş Dünya oturumu düzenlenecek. İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçim adayı Ali Rıza Zakani, hükümeti önceliklerinin yolsuzlukla mücadelede üretim için gerçek destek olduğunu belirtirken, diğer aday himmeti halkın ekonomik sorunlarını çözmek için yollar ve programları olduğunu söyledi. Ve İran, Irak'taki fonlardan 125 milyon doları aşı satın almak için kullanacaktır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.